İki yaka, iki uç. Tomris uyar.
Ayrım 7.
Sultan önce bakkalı tanıdı. Bakkalın karısını, oğlunu, Fehmi'yi, Ömer Ağa'yı. Mahalleden birkaç kapıcı, karıları, çocuklarıyla gazetelerin üstüne çökmüşlerdi. Sık sık dönüp yere bakıyorlardı. Ömer Ağa telaşla ellerini sallıyor, karşısındakine bir şeyler anlatıyordu. Adamın arkası dönüktü, yüzü seçilmiyordu. Kazım Efendi'nin arabası o sırada koptu köşeden, yanaştı. Atların yanında durdu. At gibi huysuz, eşingen, gençti. Ömer Ağa o yana döndü. ''Hoş geldin Kazım.'' ''Hoş bulduk.'' dedi Kazım Efendi. Sesinde bir elginlik vardı. ''Hadi gidiyoruz çocuklar.'' diye seslendi Ömer Ağa arabadakilere. ''Şey Ömer.'' dedi Kazım Efendi ürkekçe. ''Şey diyecektim Ömer, bizim kayınbirader geldi bu sabah. Ben gelemeyeceğim diyecektim. Belki bakarsın sonra öğleye doğru bulursan bir fırsatını. Ne de olsa araba altımda.'' Birbirlerini bir daha görmeyecek iki ihtiyar gibi gururla, hüzünle gülümsediler. İkisinin de gözleri doldu. ''Gelemezsem hakkını helal et Ömer.'' dedi Kazım Efendi. ''Helal olsun. Ama araba altında. Hani bir fırsat çıkarsa ola ki. Yüreğim seninle biliyorsun.'' ''Bilmem mi?'' dedi Ömer Ağa. İçinden arabadan atlamak geldi. Kazım Efendi ayrılığın acısını uzatmamak için hemen başını çekti camdan. Öksürdü, kornaya bastı. İçlerinden kim bilir kaç kişinin bir yerde katıldığı, bir yerde çekip gittiği, geride bıraktığı bir hikayeyi yaşadığını kavradı. Zorundayız. Şavruli, orta yaşlı, gün görmüş bir adam gibi hazırlandı yokuşa. ''De, bitti miydi bunun taksidi?'' diye bağırdı son anda Ömer Ağa. Sanki şu anda en önemli soru buydu, uzatmak. ''Nerede? Ama biter, kaygılanma.'' Ömer Ağa'nın konuştuğu adam işte o sırada döndü yüzünü. Sütçü Ahmet'miş. Sultan avucundaki küçücük elin titrediğini duydu. Güler'in göğsü inip kalkıyordu. Çiçekli entarisiyle arabadakilerden biriydi sanki. Eli bırakılsa koşup arabaya atlayacaktı. Ahmet uzaktan el salladı Güler'e. Yıllardır görmediği birine rastlamışçasına. Güler de ona el salladı. Sultana selam vermedi Ahmet. O kadındı. Ayıp kaçardı. Arabanın arkasında tekerlek izleri, sütle su karışımı bir çizgi uzanıyordu. Araba uzaklaşırken rüzgar vurdukça o çizgi de gitti. Sultan uzakta küçücük kaldı. Kuskus. Öf, kış. Yaşlı kadın pencereden bakarken bir an beyaz kolalı perdeyi rastgele tutmuştu. Ama dışarıdaki inatçı kışın basıncını, karla kaplı, suskun, uçsuz bucaksız kırları görünce dizleri titredi, tutundu perdeye asıldı. Bir şeylerin bir daha geri gelmemecesine kayıp gittiğini düşündü. Adları olmayan yılların, günlerin, bir takım tek düze mevsimlerin, kışların. Bahar yüzünü bir gösterse gelinceye keserdi bu bayır. Papatya kesilirdi tepeden tırnağa. Her gün bir daha, bir daha biten ama hiç sona ermeyen, böyle içini karartan şeyler gelmezdi aklına. Düşlerden arta kalan tedirginlikler havaya karışıp giderdi. ''Demek burası değil.'' dedi konuk. O anın gerçek sesi çağırıyordu. Döndü yaşlı kadın. ''Burası değil, o kesin. Bambaşka bir oda, başka bir evde.'' Pencere şu mutfak penceresi ama salona dönüştürülmüş. Yalnız pervazı var. Araladın mı karşına salonun duvarı çıkıyor yine. Kim bilir belki de eskiden oturduğum evlerden biri, çıkaramıyorum. Bir de sobayı tanıyorum. Rahmetli babamın pek sevdiği kırmızı kömür sobası. Çıtır çıtır yanıyor. Bizim beyin aldığı kırmızı saplı kürekle kırmızı kömür kovası da yanında duruyor. Oh ne güzel diyorum düşümde. Geçenlerde şu sobayı yüklükten çıkarıp kurmalı, bir güzel ısınmalı. Oh ne güzel demiştim. Demek düşüne oradan girmiş dedi konuk. Konuk mutfak masasının başında oturuyordu. Sırtı öyküye dönüktü. Omuzlarına geniş bir kol halinde dökülen parlak saçları dışında gençliğini ele veren hiçbir özelliği yoktu. Zincirleme sigara içiyordu. Önündeki kül tablası dolmuştu. Kalkıp dökmeyi erteliyordu boyuna. Yaşını yaşama usancı hantal sırtından başlıyordu, kambur oturuşundan, sarı lekelerle kaplı bakımsız ellerinde boşverciliğe, ayaklarında miskinliğe dönüşüyordu. Sonra dedi kalkmayı biraz daha ertelemek için. Bu masada oturuyoruz. Herkes var. Hepsi. Sofram dolmuş eski günlerdeki gibi. Üstüm başım un içinde. Berekettir un. Mantı açmışım. Bunun annesiyle babası da gelmiştir. Sofradaki halıya çökmüş şoförcülük oynayan çocuğu gösterdi. Demek pazar günü dedi konuk. Sen pazarları mantı açarmışsın ya bir zaman. Ya dedi yaşlı kadın şaşkınlıkla. Demet düşünde eski bir pazar günü. Halının üstünde şoförcülük oynayan çocuk dışarıdaki el değmemiş kıştan, yorgun yorgun akan bu konuşmalardan sıkılmıştı. Tencere kapağını sağa çevirdi. Halının sağındaki kara şeritte ilerlemeye başladı. Kırmızı çiçeklerin dur uyarılarına, karmaşık sarı dalların geç diyen ellerine uyarak sürdü arabayı. Göbekte duraladı. Karşıdan gelenleri kolladı. Annem gelemez ki pazarları dedi. Pazarları annem yemek yapar, çamaşır yıkar. Yalan söyleyecek değilim ya, dedi anneanne sitemle. Annen gelmiş diyorsam gelmiştir. Demek o gün işi yokmuş. Yemeği, çamaşırı falan cumartesiden. Çocuk bu, aklı ne erer, dedi konuk. Dileğin düşünde gerçekleşmiş ya, ona bak sen. Sofran dolmuş ya. Ya dolmuş. Herkesin tabağı kepçe kepçe mantı koyuyorum. Bunun annesinin tabağına da. Ses çıkarmadan yiyor. Ben asıl senin için üzülüyorum anacığım, dedi konuk. Hani yeri geldi de söylüyorum. Ne biçim evlat bunlar? Kızın aramaz sormaz. Damat bir pazarlara uğrar. O da bunu getirmeye. İnsan merak etmez mi anamız ne yapıyor diye? Yalnız mıdır, hasta mıdır diye? Ne yapalım, dedi anneanne. Çalışan insan onlar. İkisi de sabahın kör karanlığından akşama kadar çalışıp didiniyorlar. Karısını çalıştıran adama koca mı derim ben? Kadın dediğin evin süsüdür. Yemeğini yapar, çocuğunu paklar, büyütür. Yoksa neden evlensin ki kadın? Birbirlerini seviyorlar, dedi anneanne. Seviyorlarmış, öyle diyorlar. Kaç yıldır değişmedi. Tanrı'nın günü öğlenleri dönerli sandviç, akşamları patates kızartması, biftekle sevgi mi olurmuş? Sendeki beceriden şu kadarcık kapsaydı kızım bari. Senin üstüne var mı kadınlıkta? Anında pişirir kotarırsın. Hem de hiç yakınmadan, özenle. Şu mahallede helvası senin elinden çıkmamış bir ölü yoktur. Senin ıspanaklı kol böreğini, senin kekini, pastanı tatmamış tek çocuk yoktur. Ne demek bunlar? Düşünmüyorlar. Yemezsin, yedirirsin sen. Şuncacık kapsalardı. Anneanne eğildi. Fırının kapağını açıp tepsiyi inceledi. Şimdi mutfak süresi dolmuş, zamanı gelmiş. Sanki kendi kokusundan gönenip kabarmış çikolatalı kek kokuyordu. Her pazar gibi. Anneanne doğrulduğunda yüzü kıpkırmızıydı. Tatlı düşkünlerinin yanaklarına derin çizgilerle yerleşen, boğazlarındaki obur yumruklara çöken morumsu, kırmızı yüzünü yalazlayıp geçti. Konuğun bunca açık sözlü, ne açık sözlüsü, patavatsız, densiz, konuşmasından da sıkılmıştı. Kol kırılır ama yen içinde, töreler böyle. Dün akşamki kuskusu nasıldı, onu söylesen, dedi. Konuyu değiştirdi. Nefisti anacım, dedi konuk. Nefisti tek kelimeyle. Unutturma da giderken bir tas daha vereyim. Senin mutfak soğuk oluyor akşamları, uğraşamazsın. Giderken eksik olma, dedi konuk. Kül tablasını uzattı. Ayaktayken döküverir misin şunu? Ha, ne diyordun sen sahi? Anneanne, kek olduysa ver bana, acıktım, dedi çocuk. Biraz soğusun da, dedi anneanne. Düzgün kesebileyim. Sen arabanı sürene kadar soğur. Nerede süreyim anneanne? Ne bileyim, uzaklara, gelincik tarlalarına. Gelincik kırmızı bir hayvan mıdır anneanne? Dur, aklımı karıştırma şimdi. Gaz bulabilmiş mi seninki dün? Hani daireden bir arkadaşı verecekmiş demiştin. Konuğa dönmüştü. Bulmuş, bulmuş, dedi konuk. Yeni bir sigara yaktı. Yemek pişirebileyim diye bir bidon gaz getirmiş dün gece mutfak sobasına. Duydum, dedi anneanne gururla. Dün gece geç geldi değil mi? Emine'nin oğlu kapıyı sürgüledikten sonra, gece yarısını geçe. Su içmeye kalkmıştım da oyalandım. Keke kabartma tozu katmış mı diye dolabı karıştırırken duydum. Apartman kapısı açıldı, bir şangırtı duyuldu. Göz deliğinden bir baktım seninki. Azıcık yalpalıyor gibiydi. Demek bidonun ağırlığındanmış. İki kadın kısa sürede önce bir içtenliği, sonra bir düşmanlığı, en sonunda da bir uzlaşmayı paylaştılar. Ben yemek yapamayınca lokantaya gidiyor arkadaşlarıyla zavallı, dedi konuk. Bizimki midesine düşkündür. Öyle patates kızartmasıyla, çırpıştırma yemeklerle doymaz. Senin kadınlığını öve öve bitiremez ya o yüzden. Hep söyler, çalışan kadın, kadın olmaktan çıkıyormuş. Eksik olmasın, dedi anneanne. Unutturma da giderken. Anneanne, trafik tıkandı. Ben de acıktım, dedi çocuk. Dur yavrum, dur benim görmemiş evladım. Dur da kek keseyim sana. Kulaklarına yapışık pul, altın küpeleriyle, gergin teni, kışkırtıcı gamzeleriyle, boyutları bir anda değişime uğramış dev bir kız çocuğu oluverdi. Terli avuçlarını aç saçlarında gezdirdi. Ya işte böyle, dedi anneanne, konuk gittikten sonra. Haftaya yine kek mi yapayım sana? Yine yap, seviyorum, dedi çocuk. Beni de seviyor musun? Seviyorum. Ya o ablayı? Onu sevmiyorum, dedi çocuk. Kötü bir kadın o. Sus, öyle şeyler söyleme. Düşünde annem varsa buraya gelir demektir değil mi anneanne? Pazarları bizimle kek yer demektir değil mi? Yalan düş görmezsin sen. Ya, dedi anneanne, benimle kalsaydın geceleri neler anlatırdım sana. Kekler pişirirdim, muhallebi yapardım, ne istersen onu. Masal anlatırdım, bulmaca öğretirdim. Annem de öyle diyor zaten, dedi çocuk. Direksiyonu yine sola kıvırdı, önündeki arabayı vın diye geçti. Ne diyor benim için? Elinden gelse kapı kapı dolaşıp doyurulacak adam arayacak diyor. Yemek yapmayı hep bir tuzak olarak kullandı diyor. Hiçbir zaman hiçbir şeyi sevmedi gerçekten diyor. O kadın var ya, o salak, diyor komşu abla için. Ona bile sömürülmeye razı, düşün artık diyor. Kime diyor bunları? Babama, dedi çocuk. Dün gece konuşurlarken duydum. Bizim konuşmalarımızı da duydu, diye düşündü anneanne. Kıpkırmızı kesildi. Evler böylesine küçüldükten sonra ne gelir elden? Kol kırılır, yen içinde ama nasıl? El kadar çocuklar bile her şeyi duyuyorlar artık. Sonra annem diyor ki anneanne, dedi çocuk. Rahmetli babama son günlerinde bir gelincik şerbeti bile yapmamıştı diyor. Nasıl olsa ölecek, artık işine yaramayacak diye uğraşmamıştı. Onca yıllık kocası kanser sancıları çekerken, geceleri inim inim inlerken Avrupa'dan getirttiği kulak tıkaçlarını takardı diyor. Dünyaya sağır, acımasız, çağı geçmiş bir kadındır. Bakma sen vermek diye tutturmasına. Amacı asalakları çevresine toplamak, övülmek. Yoksa hiçbir şeyi sevmez o. Babamın bile sevmedi. Sofrasına adım atamam bir daha diyor. Düşten savrulan bulmaca karesini köşeleri tutan renklerden kavradı anneanne. Yakaladı, soluk soluğa bulmacadaki yerine yerleştirdi. Önce hep ihtiyar görünüşüyle rahmetliyi oturttu masanın başına. Evet, evet, bir de genç kadın vardı sofrada, dedi içinden titreyerek. Eski mahalleden biri olabilir. Adı dilimin ucunda ama haykıramıyorum ki, çenem kenetlenmiş sanki. Düşün çırpıntıları son bir taş oldu, yüreğinin kesesinden koptu. Yüzeye doğru ağmaya başladı. Bizim bey ona dönüyor, su istiyor, kızıyorum. Tanımadığım birinden su nasıl istersin? Davranacağım, yerimden kalkacağım ama etekliğim yokmuş üstümde. İç gömlekliymişim. Bağırarak bozacağım düşü gerekirse, mantının suyu kan kesilsin. Yeter ki düş bozulsun diyorum uykuyla uyanıklık arasında. Derken bir bakıyorum, kızın yüzü benim yüzüm oluyor. Tamam, tamam. Ama sofradaki o adam, o kara gömlekli, uğursuz yeşil gözlü adam bırakmıyor ki, rahat vermiyor ki. Gülüyor boyuna, gülüyor. O gülünce şaşırıyorum, ne yapacağımı bağıramıyorum. Yüreğinin dibinden ağan korku, derisinin gözeneklerinden fışkırdı, tutamadı kendini. Annen ne bilecek, dedi ağır ağır. Ben dedene daha dün gelincik şerbeti yapıp verdim. Çocuk umursamadı. Halının ucuna gelmişti artık, direksiyonu elinden bıraktı. Gelincik kırmızı bir hayvan mıdır? Yok canım, diye toparlamaya çalıştı anneanne. Çiçektir, renk renk bir cam parçasını andırır. Kış bittiğinde kırlarda görünür. Kırmızıdır, doğru. Düşler gibi, uzaklardaki bayırlar gibi. Halının ucuna geldim, dedi çocuk. Arabayı uzaklara sürmem gerek ama annem bırakmıyor. Sakın uzaklaşma buralardan, sesimi duyabileceğim yerlerden uzaklaşma, diyor. Doğru söylüyor, dedi anneanne. Peki uzaklara gitmeyeceğim ama söyle, bu halının, bu kırların ötesinde kimin evi var anneanne? Kapının zili çalıyordu. Dur canım, belki baban gelmiştir seni almaya, dedi anneanne. Çöp, dedi kapıcının sesi dışarıdan. Anneanne kapıyı açarken karşı katta oturan konuk kapısını kapatıyordu. Apartmanın ana kapısından vuran rüzgar yeşil çöp kovasının üstüne özenle örtülmüş gazete kağıdını savurdu. Anneanne eğildi. Kovayı kapısının önüne bırakırken sahanlıkta ışık yandı. Gözü komşunun yeşil çöp kovasına gitti. Tepeleme doldurulmuş bir naylon torbaya. İçinde cıvık, yağlı bir bulamaç duruyor. Ne acaba? Azıcık ilerledi. Kuskus, kuskusum, dedi acıyla. Sol kaburgasının altına bir kıskaç yapıştı ansızın. Bedenini kavradı, bırakmadı. Bitkin, ihtiyar adımlarla yürüdü. Gövdesinin geçici dengesini bozmadan bir yere oturmaya çalıştı. Sedire çöktü. Gözlerinin önünde uçuşan kara lekeler gittikçe artıyordu. Tansiyon, dedi kendi kendine. Gel oğlum, dedi çocuğa. Gel sarılayım sana. Korkma sakın, sakın korkma. Baban neredeyse gelir, korkma. Sıkı sıkı sarıl bana. Kimin evi olabilir ki bu kırların ötesinde? Hangi uğursuz kara gömleklinin? Sarıl bana.
Ayrım sonu.